Ayrım 19, sayfa 207, Carol gömülmeden, Josh Malerman. Dwight Lafayette'i tekrar ziyaret ediyor. İkili barın arkasındaki arka sokakta dikiliyordu. Sokak çöp kokuyordu. Güneş doğmuştu ve Dwight ceketini çıkarıp koluna asmıştı. Ama Dwight için fazla sıcaktı. Öyle ki boğuluyor gibi hissediyordu. Yatak odasının köşesindeki yabancının kabuslara taş çıkaran görüntüsünü zihninden atabilmiş değildi. Belki de bir mezar soyguncusuydu ya da aklını kaçırmış bir adam. Dwight'a göre uyanır uyanmaz hayalet gördüğünü söyleyen kimsenin anlattığı hikayelere güvenilmezdi. Gördüğü şey her neydiyse sandığı kadar kötü olamazdı. Lanet olasıca Manders! Eğer Carol çoktan gömülmüş olsaydı onu saklayacak daha iyi bir yere ihtiyacı olmazdı. Tüm bu uçuk kaygılar mazide kalmış olurdu. Farah Darrow'un ve şimdi de şu yabancının ne kadarını bildiğine dair kaygıları son bulurdu. Yerin dibini boylardı, gömülürdü. Ama hal böyleyken Carol her an uyanabilirdi. Bugün uyanabilirdi, bu akşam uyanabilirdi. Hatta şu anda o Lafayette'le konuşurken Carol ayaklanabilir ve komadayken duyduğu her şeyi ona karşı silah niyetine kullanmak amacıyla doğrudan Şerif Opal'in karakoluna gidebilirdi. Dwight onun yanında ne söyleyip ne söylemediğinden emin bile değildi. Lanet olasıca Manders! Bir adam, hele ki matemdeki bir adam, karısını uygun gördüğü yerde ve zamanda gömemeyecek miydi? Cehennemdeki cennet aşkına Carol ölmüştü. Ama onu uyandıran yabancı ölmediğini biliyordu. Biri biliyor, biri biliyor, biri biliyor. Dwight'ın kanında gürül gürül yanan ateşi söndürmesi gerekiyordu. Bu işlerde paniğe kapılmak iyi değildir, Evers. Ne olduğunu bilmemek canımı sıkıyor, dedi Dwight. Lafayette gözlerini adama dikti. Kadın at kuyruğunu açmış, saçlarını salıvermişti. Dwight kadının dengesiz göründüğünü düşündü. Sonra da korkmuş bir adamın gözüne her şeyin dengesiz görünebileceğine kanaat getirdi. İstediğin kadar çok adam tutabilirsin, Evers. Herkesi tutabilirsin ama o zaman herkes öğrenir. Kümes telinden yapılmış çöp kutusunun kenarına bir mavi kuş kondu. Kuş sanki az önce karnını doyurmuş gibi geğirmeye benzer bir ses çıkardı. Birlikte çalıştığın adamların herkes olduğuna inanmamı beklemiyorsun değil mi? Bu adamlar pek çok kişiyi tanır, Evers, konuşurlar. Lafayette diye fısıldadı Dwight, Moxie'nin öldüğünden emin olmalıyım. Bir profesyonel tuttun, sen de öyle davransan iyi edersin, bekle. Dumanın peşine birini takmak istiyorum. Bu hiç akıllıca bir hareket değil, Evers, dediğimi yapabilir misin? Elbette yapabilirim ama ben de bu işin bir parçasıyım ve bundan hoşlanmadım. Tel kutunun kenarına ikinci bir mavi kuş kondu. Konuşma sırası Lafayette'ydi. Tutacağın adam daha yola çıkmadan topal geri dönecektir. Evine gitmeni tavsiye ederim. Eğer ortalıkta dolanmaya devam eder ve daha fazla adam tutmaya kalkışırsan çevrende olmasını istemeyeceğin türden insanlar kapını çalmaya başlar. Hiçbir alakan olmadığını sandığın insanlar. Bu da ne demek? Ne demek olduğunu düşünüyorsun? Dwight omzunun üzerinden arkasına baktı. Ara sokağın girişine, kuşların gergin göründüğünü düşündü. Hanımını sakla. Moxie'nin öldüğünden emin olmalıyım. Sadece ne yapmak istediğini söyle. Gözünü topalın üzerinden ayırmayacak birini bulmanı istiyorum. Lafayette ciğerlerindeki havayı boşalttı. Şimdi sana ne yapman gerektiğini düşündüğümü söyleyeceğim, sonra sen de ne yapmamı istediğini söyleyeceksin. Bence evine gidip yasını tutmalısın. Bence evine gidip cenaze hazırlıklarını denetlemeli, arkadaşlarınla ve ailenle birlikte yas tutmalı, kanun kaçağını ve topalı unutmalısın. Bence karını tam bir beyefendi gibi gömmeli ve beklemelisin. Moxie sağ salim buraya varırsa ne mi olacak? O zaman başka birini daha tutma meselesini açabiliriz. Parasını ödediğin adamın tabiatını anlamıyorsun. Çoktan işi bitirmiş ve para almadan başka birinin daha icabına bakmış olabilir. Şu anda kanıt niyetine elleri kanun kaçağının kanına bulanmış halde Harrows'un kapısında olabilir. Eğer peşine birini takarsan adamı kızdırırsın ve birkaç tahtası eksik olan o kuşun omzuna konmasını istemezsin. Onun gibi adamlar birinin onlara bebek bakıcılığı yapmasından hoşlanmazlar. Eğer peşine birini takarsan bunu öğrenir ve işi hallettiğini söylemek için geri döndüğünde sırf canı istedi diye birinin daha icabına bakmak isteyebilir. Beni tehdit etme Lafayette. Bu bir tehdit değil Evers, bu yol. Tel kutunun kenarına üçüncü bir kuş daha kondu ve ilk ikisini gagaladı. Domuz bokuna bulanası kuşlar diye bağırdı Dwight. Lafayette güldü. Birinin dumanı takip etmesini istiyorum dedi Dwight. Lafayette de oldu Bill. Aklında kim var?
Bir adamım var.
Kimmiş? Bir adamım var Evers, ona göz kulak olacak. Sonra da bize haber verecek. Sana daha başka ne dememi istiyorsun? Üşümeye başlayan Dwight ceketini giydi. Seni uyardığımı unutma. Dumanın bundan hoşlanmayacağını söylediğimi sakın unutma dedi Lafayette. O ucuberin neden hoşlanıp hoşlanmayacağı umurumda değil. Şu anda benim hesabıma çalışıyor. Derken Dwight eğildi, yerden bir taş aldı ve kuşlara attı. Bayağı bir ıskaladı. Mavi kuşlar taşın ara sokağın tuğla duvarına çarparak toprak yola düşmesini izlediler ve teli gagalamaya devam ettiler. Dwight Lafayette'in bir şeyler diyeceğinden, yani iyi atış, emindi. En azından hedefi ıskaladığını ve yanlış seçimler yaptığını ima etmesini bekliyordu. Ama arkasına dönüp yol bekçisine baktığında tek görebildiği, Lafayette'in sokağın köşesinde gözden kaybolan dağınık saçları oldu. İyi dedi Dwight, sanki Lafayette'in yokluğu verdiği kararın doğruluğunu kanıtlıyormuş gibi. Artık çarklar dönüyordu, biri dumanı izleyecekti ve duman Moxie'yi yakalayacaktı ve Moxie ölecekti. Basit bir zincir diye düşündü Dwight, kolay parçalar, birbirini takip eden olaylar. Moxie ölecek dedi ara sokaktan çıkarken. Bir kadına yol vermek için duraksadı ama kadın ona az önce söylediğini duymuş gibi baktı. Dwight kadının yürüyerek oradan uzaklaşmasını izledi. Sanki Dwight'a bakınca kafasının içinde dönüp duranları görmüş gibi kadının kendi kafasının içinde çıkarımlara vardığını hayal etti. Kadın Dwight'ın gözüne gergin görünmüştü. Cehennemdeki cennet aşkına tüm dünya gergindi. Fakat Lafayette değildi. Lafayette Dwight'ın dumanın peşine birini takmayı isteyeceğini öngörmüştü. Dwight kararları kendisinin verdiğini sanmaya devam edebilirdi. Yeniden doğduğuna inanmaya devam edebilirdi. Her halükarda Lafayette dumanı takip etmesi için duman gibi delinin tekini tutacak değildi. Hayır, hatta uçurduğu haber çoktan boruda, yolda, cadılar kazanlarında fokurdayanın ne olduğunu ne kadar iyi biliyorsa Lafayette'in de o kadar iyi bildiği o görünmez iletişim kanalında yol almaya başlamıştı. Birini tutmuştu evet ama takip edilmesi gereken başka bir adam tutmak yerine takip konusunda işinin ehli birini seçmişti. Moxie Münzevi'nin evinde. Moxie eski yoldaşını 9 yıldır görmemişti ama bunun hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini biliyordu. Jefferson hiç kimsenin hak etmediği bir şekilde zamanın içinde kapana kısılmıştı ve aradan geçen zamanın farkında olmaması bile Moxie'yi şaşırtmayacaktı. At yorulmuştu, dayanıklı ama yaşlıydı. Moxie yerleşik hayata geçtiğinden beri son 2 günde teptiği yol kadarını kat etmemişti. Arazi sertti ve göz yanıltıcı birkaç bayır hayvanın soluk soluğa kalmasına neden olmuştu. Moxie zaman zaman atı bir kurban olarak görmüş, ölmesine izin vermesi gerektiğini düşünmüştü ama at dayanmayı bilmişti. Ve Jefferson'ın evinde kısa bir mola vermek ikisine de iyi gelecekti. Esasen Moxie'nin bir şey alması gerekiyordu. Rinaldo'nun verdiği haber endişe uyandırıcıydı. Moxie'nin kulağına topal bir kiralık katille ilgili hiçbir şey gelmemişti. Adam iyi olabilirdi, bazı kiralık katiller hakikaten iyiydi. Moxie'nin yoldan geçenlerin isimlerini bildiği günler mazide kalmıştı. Burada kısa bir mola vereceğiz ihtiyar kız. Atı eğrelti otlarının ve yosun kaplı kütüklerin istila ettiği bir patikaya çıkardı. Yolun dışında toprak daha kirliydi. At durdu. Moxie ata cesaret vermek istercesine hafifçe ensesine vurdu ve patikayı geçmeye koyuldular. Kararmış yapraklar hayvanın toynakları altında ufalanıyor, ölü dallar çıtırdıyordu. Kırılarak gelen güneş ışıkları ölmekte olan arazide hiç hoş karşılanmıyordu. Moxie Jefferson'ın solgun ağaçların arasındaki tuğladan evini gördü. Jefferson tek odalı okul binasını birlikte yolculuk etmeye son vermelerinin hemen ardından bulmuştu. Moxie'nin biraz yardıma ihtiyacı vardı. Jefferson'ın evini görmek de ona iyi gelmişti. Kısrağı hurdalarla dolu bir bahçeye soktu. Variller, vagon parçaları ve kırık sandalyeler adeta toprağa saplanmış gibi görünüyordu. Üstelik bir de saman balyaları vardı. Yosun kaplı bir dolabın yanında atından indi ve atın dizginini bir zamanlar öğretmenler tarafından kullanılan ve yarısı mantarların arasında kalmış eski bir bağlama kazığına geçirdi. Evin tepesindeki kararmış baca ve içeriden siyah bir yağ taşmış gibi tuğla duvar boyunca uzanan is lekeleri gözüne takıldı. İçeride biri hareket ediyordu. Moxie çatlak pencereyi örten battaniyenin arkasında bir adamın vücut hatlarını seçebildi. Tüm bu mekan, tüm bu düzenek ona cenazeleri anımsatmıştı. Moxie topraktaki oyukları düşündü. Evi çevreleyen ağaçlar ölüyordu, çimler sararmıştı. Evin önündeki taş basamağa tabak çanak yığılmıştı ve içerideki karaltı pek düzgün hareket edemiyordu. Bir topal diye düşündü Moxie. Tedbiri elden bırakmadan ve gözlerini pencereden ayırmadan sağındaki kılıftan silahını çekti. Rinaldo'nun uyarısı zihninde akkor gibi parlıyordu. Kiralık katil önüne mi geçmişti, burada mıydı? Silahının namlusunu kaldırdı, içerideki karaltı pencereyi enlemesine geçti ve durdu. İnce battaniye kenara çekildi ve Moxie eski dostunun suratını gördü. Ciğerlerindeki havayı boşaltırken silahını da indirdi. Moxie böylesine bir telaş yaşamayalı epey uzun zaman olmuştu ama arkadaşını görmek içinde yükselen geçmişe özlemi gölgede bıraktı. Jefferson için işler yolunda gitmemişti. Kapı açıldı ve Jefferson öne doğru kamburlaşmış halde dışarı çıktı. Bir eli belindeydi, diğerini de Moxie'nin elini sıkmak için öne uzatmıştı. ''Merhaba dostum'' dedi Moxie. Carol'ın gömüleceğini bildiren telgraf aldığından beri ilk kez gülümseyerek. ''Jimmy, çok uzun zaman oldu oğlum, çok uzun zaman. Nasılsın? Aradan 10 yıl ya da daha fazla geçmiş olmalı.'' ''Neredeyse öyle oldu'' dedi Moxie, sarıldılar. Jefferson'ın sırtı kötü durumdaydı, güç bela ayakta durabiliyordu. Kıyafetleri paçavraya dönmüştü ve etrafa terle idrar karışımı bir koku yayıyordu, biraz da et kokuyordu. ''Yemek mi yapıyordun?'' diye sordu Moxie. ''Ah evet Jimmy, biraz ister misin?'' Moxie teklifi düşündü. ''İsterim Jefferson, gel de atımla tanış.'' Jefferson elini sırtından çekmeden iyiden iyiye kamburlaşarak Moxie'nin peşinden bağlı vaziyetteki atın yanına gitti. ''Bu güzel bir at Jimmy, kesinlikle güzel bir at.'' ''Biliyorum Jefferson, Makatuğ'undan daha dün sabah yola çıkmamıza rağmen işte şimdi buradayız.''
''Ürpertiler aşkına Jimmy, dün Makatuğ'unda mıydın?''
''Gece çökene dek Harrow'sa ulaşmalıyım.''
''Ulaşırsın, ulaşırsın.''
Jefferson kısrağın boynunu okşadı. ''Adı ne Jimmy?'' Moxie atına su verdi ama sonra durup düşündü. ''Atlarıma isim vermediğimi bilirsin Jefferson ama sanırım ihtiyar kız iş görür.'' Jefferson'ın yüzü aydınlandı. Moxie bunu gördüğüne sevindi.
''İhtiyar kız, güzel bir isim Jimmy. Çok güzel. Haydi onu besleyelim.''
Moxie ona yardım edecek oldu ama Jefferson açık saman balyasının yanındaki tırmığı kaptığı gibi atın önüne biraz saman koydu. Bir keçi onları izleyerek bahçenin uzun otları arasında gözden kayboldu.
''Al bakalım ihtiyar kız'' dedi Jefferson gözlerini kırparak.
Sonra Moxie'ye evini beğenip beğenmediğini sordu. Moxie beğendiğini söyledi. Sonra da eyere bağlı yeşil eybeyi çözdü ve birlikte bahçeyi geçerek okul binasına girdiler. İçeri girer girmez Moxie'nin aklından geçen ilk kelime kitaplar oldu. Tabii pislik ve dağınıklıktan sonra. Okul binası kitaplarla dolup taşıyordu. Kitap yığınları yerden duvarların ortasına dek uzanıyor. Moxie'nin ciltlerin sırtında yazanları okuyamayacağı ve şimdiki haliyle Jefferson'ın ulaşmasının mümkün olmadığı kadar yüksekteki rafları dolduruyordu. Kopmuş sayfalar zemini halı misali kaplıyordu ve Moxie'nin kirli çizmelerinin altında hışırlıyorlardı. Masalar kitap piramitlerinin taş tavana dek uzanan kitap kulelerinin ağırlığına güç bela dayanıyordu. Yine de hiçbir şey duvarlardaki manzaranın önüne geçemezdi. Elle yazılmış sözcükler, yağlı bir elin ardında bıraktığı yağ izleriyle lekelenmiş tuğlaları kaplıyordu. Kelimeler her yerdeydi. Bazıları diğerlerinden daha büyüktü. Başlıklar, bölüm başlıkları ve yer bulmak adına köşelerde iyice eğim kazanan dipnotlar. Moxie bir paragrafı okumak için öne eğildi. "Bunları sen mi yazdın?" diye sordu. Jefferson başıyla onayladı. "Evet, ben yazdım Jimmy. Bir süredir kendi kitabımı yazıyordum." "Duvarlara," diye düşündü Moxie. Moxie tekrar gülümsedi ama Jefferson iyi görünmüyordu. Onu bu halde görmek Moxie için çok zordu. Gerçi Jefferson'dan alması gereken yardımın Jefferson'ın nasıl göründüğüyle hiçbir ilgisi yoktu. Bu evde odalar birbirinden duvarlarla ayrılmamıştı. Ev bir zamanlar öğretmenlerin ders verdiği uzun bir dikdörtgenden ibaretti. Moxie öğretmeni yoldaki kasabalardan birinde yaşayan iyi giyimli biri olarak hayal etti. Fakat kadının ya da adamın Jefferson'dan daha fazla okuyan biri olması mümkün değildi. O günlerden geriye bir öğrenci sırası kalmıştı ve Moxie Jefferson'ın sırayı hala kullanmakta olduğunu gördü. Üzerine bazıları Jefferson tarafından yazılmış, bazıları ise diğer kitaplardan koparılmış sayfalar yığılmıştı. Ahşap sıraya zor ve uzun sözcükler de oyulmuştu. Duvarda Ukatanani ve Miskaluza eyaletlerinin haritası asılıydı. Ve ipler yoldaki kasabaları birbirine bağlıyordu. Moxie tetik parmağıyla Mekatu'nu Heros'a bağlayan ipi takip etti. Etrafına bakınca bol miktarda ip olduğunu gördü. Kitap yığınları iplerle birbirlerine tutturulmuştu. Mumlar iplerle çubuklarına bağlanmıştı. Ceketler kitap raflarının aralarına girilmiş iplere asılmıştı. İp yumakları tehlikeli bir şekilde köşelere istiflenmişti. Resimlerde de alet edevatta da ipler kullanılmıştı. Okul binasını iki kez koza misali sarmaya yetecek kadar çok ip vardı. Moxie eski zamanlarda genç bir öğrenci tarafından kullanılmış küçük bir sandalyeye oturdu. Yeşil heybeyi de yanındaki sandalyeye koydu. "Sırtına dikkat ediyor musun?" diye sordu. Sesi dört yanı kitaplarla kaplı evde biraz boğuk çıkmıştı. "Senin için endişeleniyorum."
"Sen endişeleniyor musun? Bense ondan başka şey düşünemiyorum."
Jefferson güldü ve zorla masaya doğru yürüdü.
"Kırmızı gömleğini sevdim Jimmy. Seni genç gösteriyor. Sanki geçmişten fırlayıp gelmişsin gibi."
Duraksadı. Moxie adamın geçmişi düşündüğünü tahmin edebiliyordu.
"O eti şimdi ister misin Jimmy?"
Moxie çatlak pencereden dışarı baktı ve kısrağın hala yemek yemekle meşgul olduğunu gördü.
"Teşekkürler," dedi Moxie. "Çok iyi olur."
Jefferson tabağa biraz biftek koyarken Moxie de artık kitap depolamak için kullanılan eski balık akvaryumunu inceledi. Camın öte yanından daha önce adını bile duymadığı kitaplara baktı. İp kitapların kapaklarını kapalı tutuyordu.
"Kütüphane mi soydun Jefferson?"
Jefferson elinde iki tabakla geri döndü. Tabaklardan birini Moxie'ye verdikten sonra kendini sallanan sandalyesine bıraktı.
"Bilirsin ki bu benim rüyalarımdan biridir," dedi. "Tüm o ciltleri düşünsene. Onlardan kendime bir yatak bile yapabilirdim."
Şu halde bile kitaplardan yapılmış bir yatakta yatmadığına şaşırdım.
"Ha, aslına bakarsan dediğini bazen yapıyorum."
Jefferson çatalını kaldırmakta zorlandı.
"Seni Heros'a götüren nedir Jimmy?"
Şimdiki Jefferson'ın yolu keşfederken Moxie'ye eşlik eden yıldırım gibi adam olduğuna inanmak güçtü. "Bir cenaze törenini dağıtacağım."
"Yok artık."
"Aynen öyle. Moxie yemeğinden yedi. Jefferson kıkırdadı. Yarısı dişsiz ağzı, neşe saçan kapkara bir delikten farksızdı.
Bazı şeyler yaptık Jimmy. Aslında pek çok şey yaptık. Ama bir cenazeyi basmak mı? Bunun yolda liste başı olacağından eminim.
Sana bir şey getirdim dedi Moxie yanındaki heybeyi hafifçe vurarak.
Jefferson kaşlarını çatarak heybeye baktı. Hediye gerek yok Jimmy. Burada olman yeter de artar bile.
Al şunları dedi Moxie onlara ihtiyacım yok. Dizlerinin üzerine çöktü ve bir çift yeni çizme çıkardı. Yalnızca bir kere onda da bahçeyle ilgilenirken giydiği bir gömlek yeni bir pantolon. Jefferson gülümsedi.
Pekala Jimmy aslında biraz kıyafet fena olmaz.
Harika bir his Jefferson. Yeniden at sırtında olmak harika bir his. Loş ışıkla Jefferson'ın başı yavaşça inip kalktı.
Sana katılırdım ama atım yok. Seninki kadar iyisini bulamayacağımdan da ürpertiler kadar eminim.
İkisi de Jefferson'ın artık ata binemeyeceğinin farkındaydı. 19. ayrımın sonu. Sayfa 217.